Ayrım 3.
Kemal Sülker, Cemil Meriç'e hangi kitaplarının isimlerini yolladı bilmiyoruz ama Cemil Meriç kendi yurdunda geçirdiği o gurbet yılından sonra rüyalarının şehri olan İstanbul'un cazibesine daha fazla dayanamaz ve ilk defa 1936'da vapurla İstanbul'a gelir. Pertevniyal Lisesi'nin 12. sınıfına kaydolur. Hocaları sonradan Çengelköy'de otururken dostu olacak felsefe hocası İhsan Kongar, Fransızca hocası Nurullah Ataç ve edebiyat öğretmeni K.S. İdağlı'dır. Parasızlık, kimsesizlik, yalnızlık ayları. Ancak sonraki hayatında yeri olan iki insanla, Nazım Hikmet ve Kerim Sadi ile de bu sırada tanışır. Cemil Meriç, Nazım'ı ilk defa Nişantaşı'nda İpek Film Stüdyosu'nda görür. Şair kendisine heyecanlarını bırakmasını ve hayata iyi hazırlanmasını tavsiye eder. Bu tavsiye genç Cemil'i şaşırtır ama onun bütün ömrü boyunca da unutmaz. Kumkapı Talebe Yurdu'ndan silik birkaç hatıra ve 1936 Mayıs'ında yeniden Hatay'a dönüş. Lise öğrenimini Fransız liselerine özgü programı uygulayan Antakya Sultanisi'nde tamamlayan Cemil Meriç bir süre ilkokul öğretmenliği yapmaya karar verir. Haymeseki ilkokulunda öğretmenliğe başlar. Vasıtası olmayan köye varmak için uzun bir yürüyüş gerekmektedir. Kapı kapı dolaşıp köylüleri çocuklarını okula göndermeleri için ikna etmeye çalışan genç öğretmen pek fazla sempati toplayamaz. Zaman zaman annesi Zeynep Hanım'ın da gelip paylaştığı bu köy öğretmenliği dönemi çok uzun sürmez. Yılın sonlarına doğru İskenderun tercüme odasına sınavla başkan yardımcısı olan Cemil Meriç bu sefer mutludur. Yerli basına çıkan Türkiye ile ilgili haberleri Fransızca'ya çevirmekte. Bu arada tercüme odasına gelen Fransız basını da günü gününe izlemektedir. Putları kırılan göçmen çocuğu yeni bir put bulmuştur kendisine, sosyalizm. Ruhunu Fransa'ya gitme hülyaları kaplamıştır. Ancak beklenmedik bir telefon görüşmesiyle görevine son verilir ve istemeyerek kısa bir süre Aktepe Nahiye Müdürlüğü yapar. Milletler Cemiyeti'nden bazı üyeler Aktepe'ye geldikleri zaman bir nahiye müdürünün evinde Freud ve Marx'ın kitaplarını görünce hayretlere düşmüşler ve bu şaşkınlıklarını ifade etmekten kendilerini alamamışlardır. Hatay artık Cumhuriyet Türkiye'sinin bir parçasıdır. Reyhanlı'ya anne ve babasının yanına dönen Cemil az sonra Nadide ablasının Batı Ayrancı köyündeki evine yerleşerek köye ilkokul öğretmeni olur. Para kazanmak için eski harfli adliye kütüklerine göz nurunu dökerek onları yeni harflere çevirir. Cömert, misafirperver, müşfik ve yiğit eneştisi, Şamo Ağa bu monoton köyde gönlüne su serpen bir insanlık anıtıdır. Ve bir Nisan sabahı evinin aranışı. Kitapların Odise ve İlyada da dahil polis tarafından iki çarşafa bağlanarak götürülüşü. Nezaret, hapishane. Yıl 1939. Cemal Meriç şair doğmuştu. Onun için şiir yazmak konuşmaktan da kolaydı. Bakın nezarethane geceleri ona hangi duyguları ilham ediyor. Gölgeler birer birer eriyor sokaklarda. Çınlıyor bir bekçinin düdüğü uzaklarda. Yaşaran gözlerimle dışarı bakıyorum. Bir cigara sönmeden birini yakıyorum. Dışarıda karanlıklar korkuyla emekliyor. Dört duvar, dört Azrail başımızda bekliyor. Hastayım, yanan alnım pencereye dayalı. Önümde ailemin dolaşıyor hayali. Yatmak mı? O ne mümkün? Sabah gelse diyorum. Titriyor, inliyorum. İnliyor, titriyorum. 3,5 ay kadar süren tutukluluk ve duruşmalar sonunda Cemil Meriç beraat eder. Beraber yargılandığı kişilerin bir kısmı Suriye'ye geçti diyor Kemal Sülker. Bir kısmı eski kişiliklerini kaybedip sessiz sönük insanlar oldular. Ama Hüseyin Cemil samimi ve dürüst kişiliğinden hiç taviz vermedi. Mahkemede Marksist olduğunu haykırdığı zaman tek işçinin elini sıkmış değildi. Sadece namuslu olmak, korktuğu için sustu dedirtmemek istiyordu. Zaten yaşanılmaz bir dünyadaydı artık. Cinsi buhran, ruhi buhran. En küçük bir pırıltı yoktu hayatında. Bir sığınaktı Marksizm, bir kaçıştı, bir yaşama gerekçesiydi. Belki de inanıyordu Marksizme. Eziliyordu ve ezilenlerin yanındaydı. Kitaplardan tanımıştı sosyalizmi. Ne kadar anlamıştı, anlayabilir miydi? Sınıf kavgası yoktu Hatay'da. Çünkü sınıf şuuru yoktu. Marksizm gerçekten meçhule yani rüyaya kaçıştı. İnsanları seviyordu ama sığındığı her kale insanlardan biraz daha uzaklaştırıyordu onu. Beraat etti. Ne var ki bütün dostları, bütün tanıdıkları selamı sabaha kestiler. 20 yıl bir yan var yan hayatı. Mağaradakiler sayfa 320. Cemil Meriç bundan sonra Hatay'ı sadece kısa sürelerle ziyaret eder ve hayatının sonuna kadar Elazığ yılları hariç yaşayacağı İstanbul'a merhaba der. 20 şu kadar yıllık hayatımda bir tek ferahlatıcı hatıra yok. Adeta oradan ayrıldıktan sonra yaşamaya başladım. Beşik değil, mezar. Jurnal 14/1/1964. Ancak 1940 İstanbul'unda da onu gerçekleşmeyen büyük ümitler beklemektedir. 2 yıl yabancı dil eğitimi verdikten sonra öğrencilerini 2 yıl için Avrupa'ya staja gönderecek olan Yabancı Diller Yüksekokulu'na girer. Bir Ermeni kadınının tarla başındaki pansiyonunda kalmaktadır. Auerbach'ın yaptığı imtihanı da kazanarak üniversiteden burs alır. Sınavda kendisi 10, Hatay'dan beri yakın arkadaşı olan Fethi 8 almıştır. Önce ayda 30 liradır bu burs, sonra 40'a çıkar. İkinci sene 50 lira olur. Burs karşılığında 1,5 misli yıl çalışacak, mecburi hizmetle bu borcu ödeyecektir. Cemil Meriç, ilk aşkı olan Maruni bir Lübnanlı fahişe, Linda'dan sonra ömrünün ikinci büyük aşkını İstanbul'a tanımış, bir sınıf arkadaşına, Rayegan'a vurulmuştur. Linda aşkına cevap vermiş, onun davetini kabul edip babasının evine gelmiş, bu olay çevrede ve ailede büyük skandallar yaratmıştır. Oysa bu beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı kız, ömrünün sonuna kadar genç Cemil'i uyandırdığı duyguları bilmemiş, ismini uzun bir name gibi mırıldanan delikanlının belki varlığını bile fark etmemiştir. Genç delikanlı okulda da aradığını bulamamaktadır. Anfiye birkaç solcu arkadaşıyla girer ve en arka sıralara oturur. Zaman zaman hocalarının bilgi eksikliklerini ders sırasında yüzlerine vurmaktan çekinmez. Bir gün dersten sonra Sabri Esat, Siyah Çavuşgil, kendisini çağırır ve ''Evladım, senin bu derslere ihtiyacın yok, sen okula gelme.'' der. Cemil Meriç'in de hayatı zaten sahaflarda ve yeni keşfettiği üniversite kütüphanesinde geçmektedir. Kütüphanenin geniş mermer merdivenlerini her gün ikişer ikişer tırmanır ve bilgi okyanusuna kalın camlı gözlüklerini düzelterek dalıp gider. Bu kütüphanede yaptığı en büyük keşif Pierre Loros'un çıkardığı 19. asrın büyük lügatıdır. Bu 17 ciltlik ansiklopedi onun evrensel iştihalarını tıka basa doyuran bir ziyafet sofrasıdır. Daha sonra bu lügatın çeşitli nüshalarını toplayıp has öğrencilerine de vermiş ve bütün kütüphanenizi satın ama bu kitabı elden çıkarmayın demiştir. Grand Dictionary'in Balzac maddesini ve onun Paris Hayatından Sahneler adlı eserinin özetini olduğu gibi defterine çeker. Bu arada kağıtları Dictionary'in üzerinde koyup not aldığı için kütüphaneciden bir de azar işitir. Siz kitaba meraklı birisiniz. Kaleminizin kitabı sayfalarında izler bırakmasına gönlünüz nasıl razı oluyor? İhtarı, Cemil Meriç'in ömrü boyunca öğrendiği bir ders olacak ve daha sonraki yıllarda talebelerinin de çocuklarının da kitaplara karşı nazik ve dikkatli olmalarını hep bu hikayeyi naklederek isteyecektir. Üniversite kütüphanesinde okudukları arasında psikolojik eserler de vardır. Telkin ve kendi kendine telkin en çok ilgisini çeken konular arasındadır. Yabancı Diller Okulu'nu ona fazla pek bir şey kazandırmamıştır. Zaten 2. Dünya Harbi'de patlak vermiş ve okul öğrencilerine vaat ettiği 2 yıl Avrupa'da staj görme sözünü yerine getirememişti. Cemil Meriç o yıllara kadar olan hayatının muhasebesini şu cümlelerle yapmaktadır. Önce çevreye intibak, cami, dua, sonra çevreye isyan, şovenizm. Fakat ne o dindarlık taklidi ruhi hüviyetini ifşa edebilir ne saldırıcı milliyetperverlik. Sonra sosyalizm. Bütün bu tahavüllerin merkezinde yalnızlık kabusu. Önce çevreye bağlanmak, olmayınca daha geniş bir çevreye. Bir belkiye, bir müpheme. Nihayet gizlide, tehlikede, cihan şümülde karar kılış. Hayır, bütün bu tercihlerin bir tefekkür çilesinden doğduğunu sanmıyorum. Ne Marx'a geldiğim zaman Marx'ı tanıyordum. Ne Türkçülüğün bir araştırmanın mahsulüydü. Jurnal 29/10/1974. Ve madalyonun tersi. Koca bir şehirde yalnız ve aç bir genç adam. Yıllarca aç kaldım. Koca bir şehirde yapayalnız. Ama beni açlıktan çok isyana sürükleyen tek oluşumdu. Aç ve tek olmak. Gurbet ve açlık. Bu şehrin kaldırımlarında bir başka aç, Cemil Meriç hiçbir zaman dolaşamamıştır diye düşünürdüm. Ben düşünen, okuyan ve temsil ettiğini sandığı beşeri değerleri lekelememek için aç kalmaya, açlıktan kıvranmaya razı olan adam. Buna rağmen Cemil Meriç misyonunu hissetmektedir. Hilkat'ın atölyesinde çalışan, yani yeni bir dünya parçası, yeni bir düşünce, yeni bir tertip yaratan ustaların sayısı bu asırda 3-5. Sen onlardan biri olmaya çalışacaksın. Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. Zira o, yarınki veya dünkü veya ötekilerdeki bir cemiyetin çocuğu, kendi cemiyetinin değil. Kaderimizi çizen cemiyet. Fakat ona ırzımızı teslim ettiğimiz zaman erimişizdir. Denizdeki herhangi bir dalgayızdır. Şahsiyet, görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyeti seçip, tahtını onun bağrında kurmakla fethedilir. Her şahsiyet bir kopuş, bir olmayana, bir olacağa bağlanıştır. Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaptaki insanların sokaktakilerden daha çok sevdim. Kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı. Ayrı bir dil konuşuyordum çağdaşlarımla. Gurbetteydim. Benim vatanım Don Kişot'un İspanya'sıydı. Emma Bovary'nin yaşadığı şehir. Sonra Balzac çıktı karşıma. Balzac'ta bütün bir asrı yaşadım. Zaman zaman Voltaire oldum, Rastinyak oldum. 4000 kahramanda 4000 kere yaşamak. İstanbul'a çıkan ilk yazısı Honor de Balzac, sonra Heine. Ayın Bibliografisi adlı dergiye bir yıl kadar yazan bu genç imza, tercüme teknikleri yapmaktadır. Oradan Yücel'e geçiş, sonra Tanrı Kut'un Gün Dergisi ve Amaç'ta 5 makale. Cemil Meriç'in ömrü sadece kitap evlerinde ve kütüphanelerde geçmemektedir. 1940'ların Beyoğlu'su dönemin bütün aydınları gibi onun için de caziptir. Özellikle Nisfas ve Elit adlı pastaneler. Salah Birsel'i dinleyelim. Elit'e gelenlerin en kültürlüsü, en bilgilisi Cemil Meriç'ti. Fransızcanın Elenikasını bilir, gece gündüz de okurdu. Bu yüzden gözlerinin gücünü her gün biraz daha yitirirdi. Ne var ki o bunu hiç aldırmaz, odasında masanın üstünde sandalyeyi koyar, kendi de sandalyeye çıkarak kitabını ampule 30 santim uzaklıkta okurdu. Bunu elektrik ampulünü aşağı kadar itecek kordona verecek parası olmadığı için yapardı. Bunca parasız oluşun nedeni ise eline geçen paranın tümünü kitaba yatırmasıydı. Cemil çokluk klasikleri okurdu. Kendisine bir şey sorduğunuz vakitte size verdiği karşılığın filanca yazarın filanca kitabın filanca sayfasının filanca satırında olduğunu belirtir, söylediğinde de hiç yanılma olmazdı. Ancak Cemil Meriç bu İstanbul çocuklarıyla kaynaşamaz. Onlar İstanbul çocuğuydular, ben taşradan geliyordum. Hitap ettikleri zümre kendi arkadaşlarıydı. Ne şiir anlayışımız uyuyordu birbirine ne de nesil anlayışımız. Nisvas, tımarhanenin şubesi gibi bir yerdi 1940'larda. Zekayla fuhuş, ciddiyetle bohem, en parlak ümitlerle en karanlık ıstıraplar yan yanaydı Nisvas'ta. Maziyle istikbal kucak kucağıydı. Mustafa Şekip bir avuç hayranına Bergson'unu anlatır. Peyami, Marinetti üzerine nutuk çeker. Supi Taşan üç buğutlu şiirler okurdu. Sait Faik'in mütecessis bakışları bir hikaye konusu arar gibi dolaşırdı masalarda. Arif Dino, Yunanca şiirlerini dinletecek bir kurban arardı. Sadri Ertem her İstanbul gelişi Nisvas'ta otağı kurardı. Kimleri görmezdiniz çevresinde? Gazeteci Münir Süleyman, aktör Avni Dilligil, dekan katibi İhsan Altay ve bir sürü genç şair. Nisvas'taki kalabalıktan Cemil Meriç'in sonraki yıllarına kalan tek isim Celal Sılay'dır. Celal Sılay ile Cemil Meriç'in 25 yıl sonra yeniden başlayan dostluğunun ayrıntılarına sırdaş olmak isteyenler Cemil Meriç'in Bu Ülke adlı eserinin mutlaka kaçış yazısına baksınlar. Cemil Meriç bir taştıralı tecessüsüyle sürüklendiği Nisvas'ın o gürültülü dünyasından yeniden has bahçem dediği kitapların ışıklı dünyasına sığınır. Bu ilticada bir kendi kendisini yani insanı ve yaratılışın sırrını keşif gayreti vardır. Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum. İçindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki tanrı çekiyor beni. Jurnal 12.9.1963. O yıllarda Cemil Meriç'in kendini tanımlayışı şöyle. Balzac edebiyatta ilk aşkımdır. Düşünce dünyasına onunla girdim. İstanbul'da çıkan ilk yazım Honor de Balzac. Etüdümüzün gayesi Balzac'ın hayatını belli başlı inkişaf mehalleleriyle tespit etmek, bu inkişaf üzerinde müessir olan sosyal şartları araştırmak, bu muhafazakar muharririn nasıl olup da zamanın cemiyetini bütün tezatlarıyla canlandırabildiğini izah etmektir. Sonra Heine. Şairi çok mu seviyordum? Hayır, tanımıyordum ki. Fransız solu Hitler Almanyası'nın adını almadığı Yahudi Hazır'ı göklere çıkartıyordu. Heine kadar ne kadar alakadar ederdi bizi? Silezyalı dokunmacılardan bize neydi? 1940'lardaki yazılarımın ayırıcı vasfı ukalalılık. Batı irfanını ülke ülke devir devir keşfe çıkan genç bir tecessüs. Benim neslim için Avrupa, insan zekasının zirveye ulaştığı ülke demekti. Türk aydını Tanzimat'tan beri Batı'yı heceliyordu ama zirveleri tanımıyorduk. İlk kitabı 1942'de doğdu. 70 sayfalık bir araştırma. Balzac ve 100 sayfalık bir tercüme. Altın Gözlü Kız. Sonra Feragüs, Duşe de Lengeis kitapçıda kayboldu. 30'undaki Kadın, Balıkçı Kız kitapçıda kayboldu. Kibar Fahişelerin İhtişam ve Sefaleti. Dünyanın en büyük romancısı Balzac'tı. Balzac Türkçe'ye kazandırılmadıkça ülkemizde gerçek roman boyatamazdı kolay kolay. İnsanlığın Komedyası'ndan 6 kitap çevirdim. Cemil Meriç artık 25 yaşında genç bir erkektir. Evlenmek, okurken, yazarken kendisini kaprisleriyle oyalamayacak bir hayat arkadaşı bulmak istemektedir. Raye Gan onu tanımamış, anlamamış, belki de küçümsemiştir. Evlenme teklif ettiği iki ilkokul öğretmeni de bu parasız ve yarınsız buldukları taşla delikanlısını reddetmişlerdir. Kerim Sadi kendisine orta yaşlı, kibar, sakin bir lise coğrafya öğretmeninden söz eder. Fevziye Menteşoğlu. Fevziye Hanım 1905'te doğmuştur. Yani Cemil Meriç'ten 11 yaş büyüktür. Hayatımı şeytanla birleştirecek kadar yalnızdım diyen Cemil Meriç bunu bir mahsur olarak görmez. Fevziye Hanım'ın babası Menteşoğullarından gelen Ali Haydar Bey'dir. Safranbolu'da başladığı eğitimini İstanbul'da Fatih Medresesi'nde tamamlamış, Zeyrek'te Şeb Sefa Hatun Camii'nin karşısında oturan Sancaktar Ali Bey'in kızı Nazire Hanım'la evlenmiş ve Maraş, Girit ve Bayrut'ta hakimlik görevini yerine getirerek 45 yaşlarında Konya Bidayet Mahkemesi reisi iken vefat etmiştir. Annesini de çok küçük yaşta kaybeden Fevziye Hanım ve ikiz kardeşi Naciye Hanım'ı teyzeleri ve ağabeyleri büyütür. Kandilli Kız Lisesi'nde ilk ve ortayı, Erenköy Kız Lisesi'nde de lise eğitimini her zaman sınıfını birincisi olarak tamamlayan Fevziye Hanım, İstanbul Darülfünun'un coğrafya şubesine 1933'te yine en başarılı öğrenci olarak tamamlar. Sivas Lisesi'nde, Bilecik Ortaokulu'nda ve Adana Tarih Coğrafya Öğretmenliği yapar. Fevziye Hanım senelerden beri kafasını beğeneceği bir erkekle hayatını birleştirmeyi düşünmüştür. Acaba böyle bir erkek var mıdır? Kerim Sadi'nin ısrarlarıyla bir kış günü Cemil Meriç Cadde Bostan Plajı'nda ağabeyisi Reşit Bey'le oturmakta olan Fevziye Hanım'a tanıştırmak üzere yola çıkar. 13. İkinci Kanun 1942. Genç bir adam bir kapıyı çalıyor. Şefkate susuz, hayata susuz. Hapishane, dostların ihaneti, kopuşlar, yuvarlanışlar. Tenin açlığı, ruhun açlığı ve anlaşılmayan bir kalp ve anlaşılmayan bir kafa ve anlaşılmayan bir vücut. Bir pansiyon odasındadır. Koca şehirde yapayalnız. Dehasıyla yalnız, kültürüyle yalnız, ızdıraplarıyla yalnız. 13. İkinci Kanun 1942 ve tahta kapı yumruklayan eller. Soğuk bir kış günü. Sırtında paltosu var mıydı hatırlamıyor. Belki bir dosta bir kadeh rakı ısmarlamak için satmıştır. Bütün hayatı vermekle geçti. Bilgisini, zamanını, kalbini. Başkalarında yaşadı, başkaları için yaşadı. Kendisinin olmayan bir dava yüzünden damgalandı ve uğrunda çarmıha geldikleri onu taşladılar. Hayatı bir delinin yazdığı hikaye, o çakalların bile içmediği bir kaynak. Fevziye Hanım bu kimsenin bilmediği kaynağa tevazu, anlayış ve cesaretle eğilen, bukle saçlı, ince bakışlı, bir zümrüdü anka olur. O günkü izlenimlerini annemin sözleriyle naklediyorum. Bir süre önce Kerim Sadi, artık seni bir kümese kapamak gerek diye şaka yapmıştı. Bu sözüne gülmüş, geçmiştim. O gün de günlerden bir gündü. Plajın kapısı çalınca bahçeye çıkıp demir kapıyı ben açtım. Su saatine bakmak için iki memur gelmişti. Arkalarında gölge gibi duran üçüncü bir erkek daha vardı. Onu da memurlardan biri sanıp çekiliyordum ki, yüzüne bile bakmadığım o şahıs arkamdan yürümeye başladı. Dönüp bakınca, ben Kerim Sadi Bey buraya yolladı, dedi. Buyur edip içeri aldım. Ağabeyim ve yengemle tanıştırdım. Toydu, heyecanlıydı. Kendini etrafında beğendirmek istiyordu. Söylediklerini ilgiyle dinliyordum. Cemil konuştukça açılıyor, açıldıkça güzelleşiyordu. O gün en çok alnını beğendim. Geniş, yüksek, içindeki nuru ifşa eden muhteşem bir alnı vardı. Birkaç gün sonra Kerim Sadi'nin eşi Semiha Hanım gelip Cemil'i nasıl buldun diye sordu. Fena değil deyince Semiha Hanım ellerini çırparak oldu bu iş dedi. Cemil birkaç kere daha plaja geldi. Birkaç defa daha beni Beyoğlu'ndaki bir pastaneye götürdü. Pastanede sıcak çikolata içerdim. Meğer Cemil 3-5 kitabını satar, parayı cebine koyar, benimle buluşmaya gelirmiş. Nereden bilebilirdim? Cemil bana evlenme teklifi ederken adeta kabul etmemi istemezmiş gibi. İçki içtim, fahişelerle düşüp kalktım, hapse girdim çıktım ''Ne dersiniz, benimle evlenir misiniz?'' diye sordu. Bir an düşündüm. Bu kadar açık sözlü biri kötü bir insan olamazdı. Gülerek yüzüne baktım ve kısacık bir cümleyle sorusuna cevap verdim. ''Cesaretimi takdir edersiniz.'' Cemil Meriç ile Fevziye Menteşoğlu 1942 yılının Ocak ayının 13'ünde nişanlanırlar. Gözlüklü delikanlı bir bavul dolusu kitabıyla tarla başındaki pansiyon odasından plajın dip odalarından birine taşınır ve aynı yılın 19 Mart'ında Kadıköy Kaymakamlığı'nda Fevziye Hanım'la hayatını birleştirir. Bu evlilik çevrede şaşkınlık yaratır. Fevziye Hanım yaşını başını almış, mamlük sahibi bir hanımefendidir. Bu 25 yaşını yeni bitirmiş, toy, henüz yüksekokul talebesi, üstelik solcu gençle nasıl mutlu olabilir? Ama bu evlilik bütün tahminlerin aksine başarıyla yürür. Bir kadın ilk defa olarak adımı taşımaya razı oluyordu. Bir kurtuluştu bu, paryalıktan. Ve bilmediğimiz ülkelere yelken açan bir gemiye atlar gibi el ele hayata atladık. Ben heyecandım, spontaneydim, şiirdim, bohemdim. Karım sakin bir yaz akşamı, fırtınasız bir liman. Karım mükemmel bir anneydi, bayağı tarafı yoktu, temizdi, saftı. Eski Roma'nın istikrarını, üstünlüğünü yapan feragatkar, vazifeşinas kadınlardan biri. Kasırgadan kaçmak isteyen bir geminin gümenle sığınacağı bir liman. Hayatın bir trajedidir. Birinci perde evleninceye kadar geçen zaman, yıldızsız, Allahsız, cıvıltısız, katran gibi bir gece, vıcık vıcık ızdırap. Birkaç şehri fethe yeten bir enerji yel değirmenlerine saldırmakla harcanır. İkinci perde izdivaçla başlar. Daha büyük, daha derin, daha uzun acılar. Fakat vahaları olan bir çöl bu ve göğü yıldızlarla dolu. Çocuklarım, kitaplarım. Cemil Meriç Yabancı Diller Yüksekokulu'nu 1942 Haziran'ında bitirir. Mecburi hizmeti vardır. Karısı da coğrafya öğretmeni olduğu için aynı şehre tayinlerini isterler. Sonbaharda Cemil Meriç'in Elazığ Lisesi'ne stajyer öğretmen olarak tayini çıkar. Fakat kadro açığı olduğu halde eşini tayin etmezler. Cemil Meriç trenle önden gider, bir ev tutar ve işini yanına almak üzere yeniden İstanbul'a küçük modadaki evine döner. Cemil Meriç ve Fevziye Hanım yine trenle Elazığ'a yollanırlar. Burada bu yumuşak, zarif, içli insanların diyarında kendilerine yeni bir çevre kurarlar. Evvela öğretmen arkadaşlar Nevzat Yolaç ve eşi Rebia, Vehbi Güney, sonra seçkin Elazığlılar, diş hekimi Ekrem Uzel, kemani doktor Ekrem Erdoğru. Sık sık içlerinden birinin evinde buluşur, dostluğun tadını demlerler. Meriçlerin masası bile yoktur ama Grand Dictionary'ler onlarla birlikte Elazığ'a gelmiştir. Bu büyük lügatler üst üste ve yan yana dizilerek muhteşem bir ziyafet sofrası kurulur. Üstüne örtü örtülür ve Fevziye Hanım'ın sıhhi ve leziz yemekleri hayranlıkla nidalarıyla selamlanarak zevkle tüketilir. Uzun fikri sohbetler, hafız postların, dede efendilerin, ruhların şad ettiği musiki alemleri, yeni evli çiftin hayatına renk ve derinlik katar. Ama üzücü olaylarda eksik olmaz. Önce Cemil Meriç'in öğretmenlikteki asaleti bir türlü tasdik edilmez ve Fevziye Hanım'a coğrafya öğretmenliği kadrosu verilmez. Bu yüzden Fevziye Hanım kız ortaokulunda yedek Fransızca öğretmenliği ile yetinmek zorunda kalır. Sonra bu yüksek yere uyum gösteremeyen bünyesi iki bebeği kısa aralıklarla düşünmesine sebep olur. Evde gaz lambası ışığında yapılan bu kürtajlar hem Cemil Bey'i hem Fevziye Hanım'ı fazlasıyla üzer. Ancak talebelerinden küçük dostlar da genç çiftin çevresinden eksik olmaz. Cemil Meriç'in fikir dünyasından, sanatın zirvelerinden söz ettiği bu sohbetlerde bazen de gençler gözlerinden yaşlar gelene kadar gülerler. Bu genç meraklılar arasında Ahmet Kabaklı, Mehmet Ergin, Sabahattin Ardıçoğlu gibi isimler vardır. Cemil Meriç'i 1942'de Elazığ Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarından beri tanıyan Ahmet Kabaklı, o yılların genç lise öğretmenini şöyle anlatır. Daha belki 30 yaşlarında müthiş kültürlü, yıldıracak belagetle, talakatle söyleyen bir gençti. İddialı, soğuk bir aydın değildi. Çok bilgili ama darmadağın konuşan, kısık kısık gülen, aramızda hocalığını unutan, başkalarının tedbir, kaygı, nezaket saydığı şeyleri bir nükteye kurban ediveren, çok samimi, bohem, temkinsiz bir insandı. Hiç duymadığımız, düşünmediğimiz meseleleri önümüze seriyor, cılız sorularımızdan bir derslik malzeme çıkarıyor, rahat rahat küfür bile ediyordu. Daha o yaşta kalın gözlüklerin arasından gözlerini kısarak bakıyor, elinde kalın ciltler taşıyor, kitaplarla yatıp kitaplarla kalkıyordu.